Ayrım 8. Kusursuz Plan. Clive Cussler. Sayfa 91. Takip hızlanıyor. 11. Bölüm. 4 Mart 1906. San Francisco, Kaliforniya. Son takma adı Ruskin olan adam süslü pirinç lavabonun üstündeki büyük oval aynaya bakarak usturasıyla tıraş oluyordu. Bitirdikten sonra yüzüne pahalı bir Fransız kolonyası çarptı. O sırada yük treni aniden durunca dengesini sağlamak için lavabonun kenarına tutundu. Dışarıdan bakınca vagonun tahta duvarı gibi görünen sürgülü pencereye uzandı ve temkinli bir şekilde sürgüyü araladı. Buharlı bir lokomotif O'Brien mobilyada dahil olmak üzere trenden ayrılmış olan 10 tane yük vagonunu Southern Pacific Demir Yolları'nın Oakland Mall denen muazzam terminal binasının içine itti. Oakland şehrinin batı tarafındaki bu yapı kazıklar, duvarlar ve San Francisco körfezinin içine doldurulmuş kayaların üstüne oturtulan devasa bir iskeleden oluşuyordu. Feribotların girip bağlandıkları yanaşma yeri ana binanın batısında ikiz kulelerin arasındaydı. Bu kulelerdeki elemanlar körfezin karşısındaki San Francisco'dan gelip giden feribotların yükleme ve boşaltma çalışmalarını yönetirlerdi. Oakland Mall bütün kıtayı kat eden demir yolunun sonunda bulunduğu için günün 24 saati doğudan gelip ters yöne yolculuk yapacak her çeşit insanla dolup taşardı. Yük trenleri ile yolcu trenleri bir aradaydı. Körfez'deki kardeş şehirlerde ticaret patlaması yaşandığı için bu istasyon 1906 yılında son derece işlek bir yerdi. Üretimin çok büyük bir kısmı her ne kadar Oakland fabrikalarında gerçekleşse de ticaret merkezi olarak San Francisco'nun yıldızı parlamıştı. Ruskin gizli yolculuğuna Southern Pacific Demiryolu şirketinin yaptırmış olduğu San Gabriel adlı feribotla devam edecekti. Klasik feribot tipinde iki taraflı giriş çıkışı olan bu geminin provasında ve kıç kısmında birer kaptan köşkü bulunuyordu. İki adet buharlı motoru vardı ve yandan çarklıydı. Tren taşıyan feribotların ana güvertesinde yük trenleri için paralel raylar bulunurdu. Kameraların olduğu üst güverte yolculara ayrılmıştı. 100 metre uzunluğunda 23 metre genişliğindeki San Gabriel 500 yolcu ve 20 tren vagonu taşıyabiliyordu. Tarifeye göre San Gabriel feribotu önce yolcuları indirmek için Southern Pacific şirketinin Townsend ve 3. sokakların kesiştiği terminale gidecek, sonra Townsend ve King sokaklarının bulunduğu 32 numaralı iskelede tren vagonlarını boşaltacaktı. Bu vagonlar 3. ve 7. sokakların arasındaki şehir tren istasyonuna götürülecekti. O'Brien mobilya şirketine ait olan vagon buradan Haydut'un sahibi olduğu bir deponun vagon parkına alınacaktı. Ruskin San Gabriel ile defalarca körfez yolculuğu yapmıştı. Salt Lake City macerasından sonra bir an önce evine dönmek istiyordu. Geminin kalkışını duyuran buharlı düdüğün sesi bütün iskelede çınladı. Motorlar çalışınca 9 metrelik çark dönmeye başladı. Gemi iskeleden ayrılıp körfezin cam gibi dümdüz suyu üstünde yola koyulmuştu. 20 dakika sonra San Francisco'ya varmış olacaktı. Ruskin terzi elinden çıkmış siyah bir takım elbise giyip yaka iliğine sarı bir gül yerleştirdi. Melon şapkasını başına hafifçe yan oturttuktan sonra ellerine süet eldivenlerini geçirip bastonunu aldı. Sonra eğilip vagon zeminindeki döşeme kapağını kaldırdı ve kocaman ağır bir bavulu buradan aşağıya bıraktı. Sonra kendisi aşağıya süzülerek güverteye rayların arasına indi. Elbisesini kirletmemeye özen göstererek etrafta hiçbir personelin bulunmadığından emin olana kadar vagonun altında bekledi. Sonra da doğrulup oradan uzaklaştı. Ruskin yolcuların bulunduğu üst güverteye gitmek için merdivenden çıkarken tayfalardan biriyle karşılaştı. Tayfa durdu ve ciddi bir ifadeyle ona baktı.
''Yolcuların ana güverteye geçmelerinin yasak olduğunu biliyor musunuz efendim?''
''Ha evet biliyorum.'' dedi Ruskin gülümseyerek. ''Hatamı anladım ve gördüğünüz gibi yolcu güvertesine gitmek üzere döndüm.''
''Rahatsız ettiğim için özür dilerim efendim.''
''Önemli değil, görevinizi yaptınız.'' Kasap aydut merdivenleri çıkıp yolcuların konforlu bir şekilde yolculuk yaptığı şatafatlı ve lüks kamaraya girdi. Restorandan bir fincan çay aldıktan sonra öndeki açık güverteye gitti ve çayını yudumlarken giderek yaklaşan San Francisco binalarını seyretti. Bu körfez şehri şimdiden büyüleyici, romantik ve kozmopolit bir merkez olmaya başlamıştı. 1900 yılından başlayarak hızla yükselmiş ve San Francisco'yu batıda finans ve ticaretin yıldızı haline getirmişti. Şehir o anda güvertede duran şık giyimli adam gibi öngörü sahibi girişimciler tarafından inşa edilmişti. Bu adam da tıpkı onlar gibi fırsatını buldu mu hemen harekete geçer, onu değerlendirirdi. İnceliklere pek aldırmayan biri olan Ruskin, çayını bitirdikten sonra fincanı restorana iade etmek yerine denize attı. Bir süre balık avlayan kuşları seyrettikten sonra kalabalığa karışıp ön merdivenden ana güverteye, oradan da Southern Pacific şirketinin İspanyol stilinde yapılmış terminali önündeki iskeleye yürüdü. Bavulunu sımsıkı tutarak terminalin içinden geçti ve Townsend sokağına çıktı. Bir süre kaldırımda durup bekledi. Derken iki kişilik beyaz bir Mercedes Simplex önünde sert bir frenle durunca yüzüne bir gülümseme yayıldı. Bu otomobil 4 silindirli 60 beygirlik motoruyla saatte 120 kilometre hız yapabiliyordu. Çelik, pirinç, ahşap, deri ve lastiğin muhteşem bir bileşimiydi. Onu kullanmak başlı başına bir serüvendi. Otomobil ne kadar güzel ve çekiciyse direksiyonda oturan kadın da o kadar albeniliydi. İnce belli, zarif bir vücudu vardı. Kızıl saçları saç rengine uyum gösteren kırmızı bir fiyonkla süslenmişti. Başındaki bone uçmaması için çenesinden bağlanmış, ten rengi elbisesi yerdeki 5 pedala rahat basabilmesi için dizlerine kadar sıyrılmıştı. Bir elini büyük direksiyondan çekip el salladı.
''Selam ağabey, 1,5 saat geciktin.''
''Selam kardeşim.'' dedi haydut gülerek. ''Makinist treni ne kadar hızlı sürebiliyorsa ben de ancak o kadar çabuk gelebildim.''
Haydut kadının yanağına bir öpücük kondurdu. Kadın onun kokusunu içine çekti. Ruskin hep kardeşinin kendisine verdiği Fransız kolonyasını kullanırdı. Kokusu akşam yağmurundan sonra çiçeklerin yaydığı kokuya benzerdi. Bu kadın kız kardeşi olmasa Ruskin belki de ona aşık olabilirdi.
''Yolculuğun başarılı geçmiştir herhalde.''
Evet dedi Ruskin bavulu kayışla basamağa bağlarken kahverengi deri döşemeli yolcu koltuğuna yerleşti.
Ajanları transfere engel olmadan Salt Lake Bank ve Trust'ın ödeme emrini bozdurmam lazım.
Kadın bağcıklı ayakkabısını debriyaja bastırıp usta bir hareketle aracı vitese aldı. Otomobil bir zebra peşine düşen aslan gibi yola atıldı.
''Buraya gelmen 2 gün sürdü. Sence çok tehlikeli olmaz mı? Adamlar emniyet görevlileriyle temasa geçip özel ajanlar görevlendirmiş olabilirler. Servet değerindeki çalıntı bir banka ödemesi bulmak için ülkedeki bütün bankaları kontrol ediyorlardır.''
''Bu da 48 saatten önce gerçekleşmez.'' dedi Ruskin.
Kadın market sokağına doğru sert bir dönüş yaparken koltuğunun kenarına tutundu. Şapkasını da tam da uçmak üzereyken yakalamayı başardı. Kadın otomobili hızlı kullanıyor, ağır akan trafiğin içinde yoldan geçenlerin şaşkın bakışları altında süratle ilerliyordu. Yolun büyük kısmını kapatan kocaman bir bira kamyonuyla yolun üstündeki bira fıçılarının arasından kıl payı sıyrılarak geçti. Kasap aydut hiçbir korku belirtisi göstermeden ıslıkla bir marş çalıyor, elbise dükkanlarından çıkan güzel kadınlara şapkasıyla selam veriyordu. Kadın önündeki elektrikli tramvayı geçmek için karşıdan gelen trafiğin içine daldı ve faytonları çeken atları fena halde ürküttü. Taş ve tuğla yapımı binalarla çevrili 2 blok sonra kadın market sokağıyla Satır sokağının kesiştiği köşedeki Cromwell National Bank'ın önünde sert bir frenle durdu.
''İşte geldik ağabey, umarım yolculuğumuz hoşuna gitmiştir.''
''Bir gün kendini öldüreceksin.''
''Senin suçun olur.'' dedi kadın gülerek. ''Bu otomobili bana sen verdin.''
''Sana bunun yerine Harley Davidson'ımı vereyim.''
''Aklından bile geçirme.'' kadın neşeyle sallayarak ''Akşam eve geç kalma.'' dedi. ''Grünheim'larla Barbary Coast'ta buluşup şu ünlü dans revülerinden birine gideceğiz.''
''Aman ne iyi'' dedi Raskin alaycı bir ifadeyle. Kaldırıma inip bavulu bağlayan kayışları çözdü. Kadın onun bavulu kaldırmakta zorlandığını gördü. Bavulun Salt Lake Bank'tan çalınan parayla tıka basa dolu olduğunu biliyordu. Gaz pedalına basınca Mercedes Simplex büyük bir gürültü çıkararak yola fırladı. 1-2 desibel daha fazlası dükkanların vitrin camlarını kırabilirdi. Haydut dönüp iyon sütunları ve vitraylı camla kaplı büyük pencereleri olan şatafatlı Cromwell National Bank'ın binasına gururla baktı. Gri üniformalı bir kapıcı ona büyük cam kapılardan birini açtı. Kır saçlı adam ABD süvari birliklerinde 30 yılını geçirmiş eski bir askerdi.
''Günaydın Bay Cromwell'' dedi kapıcı. ''Tatil dönüşünüzde sizi görmek ne güzel.''
''Döndüğüm için ben de memnunum George. Yokluğumda havalar nasıldı?''
''Tıpkı bugünkü gibi efendim. Güneşli ve ılık.'' George büyük bavula baktı. ''Bunu taşımamı ister misiniz efendim?''
''Hayır sağ ol, ben taşırım. Egzersize ihtiyacım var.''
Küçük pirinç bir tabelada bankanın aktifleri 22 milyon dolar olarak gösteriliyordu. Birazdan 23 olacak diye düşündü Cromwell. Sadece 50 yıllık Wells Fargo Bank'ın sermayesi, aktifleri ve likiditesi kendi bankasından daha fazlaydı. George'un açtığı kapıdan giren haydut, Cromwell National Bank'ın mermer kaplı lobisinden yürüyerek süslü yönetici masalarının ve koruyucu parmaklıkları olmayan veznelerin önünden geçti. Veznelerin bu şekilde açıkta olması bir yenilikti ve bu yeniliği başlatan kişi de hayatta hiç kimseye güvenmeyen, eyalet dışındaki bankaları soyarak kendi finans imparatorluğunu kuran adamdı. Aslında artık Jacob Cromwell'in kendi bankası için para çalmasına gerek yoktu. Ne var ki bu işin heyecanı kanına girmişti bir kere. Kendini yenilmez hissediyordu. Yaşlılıktan ölene kadar her türlü polis soruşturmasını, özellikle de Van Dorn dedektiflik şirketini alt edeceğine inanıyordu. Casusları aracılığıyla hala hiç kimsenin onu tanıtlama ihtimali olmadığını öğrenmişti. Cromwell asansöre binip 3. kata çıktı. Ana ofis katında zemin İtalyan karolarıyla kaplıydı. Fil dişine çalan kahverengi halının üstünde sessizce yürüyerek ofisine girdi. Duvarlar 19. yüzyıl batısını resmeden tablolarla süslü teak panellerle kaplıydı. Tavanı tutan kolonlar totem direkleri biçiminde yapılmıştı. Tavan San Francisco'nun ilk günlerini canlandıran duvar resimleriyle süslüydü. Cromwell hem banka hem de kendi şahsi işlerini yürüten 3 sekreter çalıştırıyordu. Bunların 3'ü de güzel, uzun boylu, zarif ve zeki kadınlardı. Üstelik hepsi de San Francisco'nun seçkin ailelerinden geliyorlardı. Cromwell onlara rakiplerinin verebileceğinin çok üstünde maaş veriyordu. Sekreterlerden beklenen tek şey masrafını bankanın karşıladığı elbiselerinin aynı renk ve stilde olmasıydı. Her gün farklı bir renk giyiyorlardı. Bugün hepsi halıya uyan kahverengi elbise giymişlerdi. Kadınlar adamın içeri girdiğini görür görmez ayağa kalkıp etrafını çevirdiler. Neşeli seslerle ona hoş geldin deyip Oregon'daki av tatilinin nasıl geçtiğini sordular. Cromwell kendini tutmakta çok zorlandığı halde bu 3 kadının hiçbirisiyle gönül ilişkisine girmemişti. Kendi iş alanında uyguladığı çok katı prensipleri vardı. Hoşbeş bittikten sonra kadınlar masalarına döndüler. Cromwell 9 yıldan beri yanında çalışmakta olan kıdemli sekreterini ofisine çağırdı. Teak ağacından yapılmış devasa masasına oturup bavulunu masanın altına yerleştirdikten sonra Marion Morgan'a bakıp gülümsedi. ''Nasılsınız Miss Morgan? Son günlerde edindiğiniz erkek arkadaşlarınız var mı?'' Kadının yüzü pembeleşti. ''Hayır Bay Cromwell, gecelerimi evde oturup kitap okuyarak geçiriyorum.'' Marion 21 yaşında üniversiteyi bitirip Cromwell'in bankasında veznedar olarak çalışmaya başlamış, sonra yöneticiliğe terfi etmişti. Şimdi 30 yaşında, hiç evlenmemiş olan kıza çoğu insan evde kalmış gözüyle bakıyordu. Oysa Marion şehirdeki hangi varlıklı erkeği istese onunla evlenebilirdi. Çok güzel ve zarif bir kadındı. Erkek arkadaşlarını titizlikle seçerdi ama henüz kocasını seçmemişti. Erkeklerde beklentisi çok yüksekti ve hayallerindeki beyaz atlı prensle hala karşılaşmamıştı.
Saman sarısı saçları günün modasına uygun biçimde taranmış, uzun boynunun üstünde duran güzel yüzünü vurgulamıştı. Vücudu tipik bir kum saatine benziyordu. Mercan denizi gibi yeşil gözleriyle Cromwell'e bakarak kalemini ve not defterini hazırladı. Kayıtlarımızı kontrol etmek için Salt Lake City'deki bir bankanın ajanları gelecek. Her an burada olabilirler. Defterlerimizi mi denetleyecekler diye sordu Marion hafif telaşlı. Hayır dedi Cromwell, öyle bir şey değil. Banker arkadaşlarımdan Salt Lake City'de bir bankanın soyulduğunu duydum. Çalınan paraların başka bir bankaya yatırılmış olması ihtimali varmış.
Bu işte benim ilgilenmemi ister misiniz?
Hayır lütfen, sadece onları ağırlayıp ben hazırlık yapana kadar oyalayın.
Marion Cromwell'in bu isteğini biraz tereddütle karşılamış olsa da merakını belli etmedi.
Evet tabii, siz hazır olana kadar rahat etmelerini sağlarım.
Şimdilik bu kadar dedi Cromwell, teşekkür ederim.
Marion ofisten çıkıp kapıyı kapar kapamaz Cromwell göğüs cebinden Salt Lake Bank and Trust'ın ödeme emrini çıkardı. Sonra içinde bankanın muhasebe defterlerinin ve kayıtlarının bulunduğu kasaya gitti. Büyük bir ustalıkla çabucak defterlerde gerekli tahrifatı yaptı. Böylece hesaplar ödeme emrinin bozdurulmuş ve bütün miktarın Eliyah Raskin'e ödenmiş olduğunu gösteriyordu. Cromwell bu paranın bankanın likit sermayesinden çıktığını gösteren bir ekleme de yaptı. Kayıtlardaki bu tahrifatı bitirdikten sonra fazla beklemesi gerekmedi. Ajanlar 20 dakika sonra Cromwell'in dış ofisine varmışlardı. Marion Bay Cromwell'in çok meşgul olduğunu söyleyerek onları oyalamaya çalıştı. Masasının altından sinyal sesini duyunca adamları Cromwell'in ofisine götürdü. Telefon kulağındayken onları karşılayan Cromwell başıyla selam verip oturmaları için işaret etti.
Evet Bay Abernathy, hesabınızın kapatılıp paranızın Louisiana'daki Baton Rouge Bank'ın transferiyle bizzat ilgileneceğim. Bir şey değil, yardımcı olabildiğim için memnunum. İyi yolculuklar dilerim, hoşça kalın.
Cromwell zaten hattın kapalı olduğu telefonu yerine koydu. Ayağa kalkıp masanın öbür tarafına geçti ve elini uzattı.
Merhaba, ben bankanın başkanı Jacob Cromwell'im.
Bu baylar Salt Lake City'den gelmişler dedi Marion. Bankalarından çıkan bir ödeme emriyle ilgili olarak sizinle görüşmek istiyorlar.
Sonra ayak bileklerinin 2 santim üstündeki eteğini savurarak döndü. Ofisten çıkıp kapıyı kapadı.
Nasıl yardımcı olabilirim diye sordu Cromwell kibarca.
Adamlardan biri sıska ve uzun boyluydu. Diğeri ise devamlı terleyen tıknaz biriydi. Önce uzun boylu olanı konuştu.
Adım William Bigelow, arkadaşım da Joseph Farnham. San Francisco'da herhangi bir finans kuruluşu Salt Lake Bank and Trust'tan çıkan 475 bin dolarlık bir ödeme emri almış mı diye soruşturuyoruz.
Cromwell yapmacık bir endişeyle kaşlarını kaldırdı. Sorun nedir?
Bu ödeme emri banka müdürü tarafından baskı altında yazıldı. Haydut daha sonra onu öldürüp kasadaki paraları da alarak kaçtı. Soyguncunun izini bulmaya çalışıyoruz.
Eyvahlar olsun dedi Cromwell çaresizlik içinde ellerini havaya kaldırarak. O ödeme emri dün öğleden sonra elimize geldi.
İki ajan birden gerildi. Ödeme emri sizde mi diye sordu Farnum ümitle.
Evet, muhasebe bölümündeki bir kasada dedi Cromwell. Sesi daha da ciddileşti. Ne yazık ki ödemeyi yaptık.
Demek ödemeyi yaptınız diyerek inler gibi bir ses çıkardı Bigelow.
Cromwell omuz silkti. Yaptık tabii.
Herhalde bir çek vermişsinizdir dedi Farnum.
Haydut çeki başka bir bankada bozduramadan engel olma ümidiyle.
Hayır, adı ödeme emrinde yazılı olan Bay Nakit istedi. Biz de bu isteğini yerine getirdik.
Bigelow ve Farnum şok olmuş bir halde Cromwell'e baka kaldılar.
Sokaktan geçerken bankanıza giren birine yaklaşık 500.000 dolar nakit parayı verdiniz öyle mi?
Bigelow'un suratı bir karış asılmıştı.
Yöneticim onay için getirdiğinde ödeme emrini inceledim, tamamen yasal görünüyordu.
Bigelow durumdan hiç memnun değildi. Salt Lake Bank'ın yöneticilerini arayıp onlara 475 bin dolarların boğarılıp gittiğini söylemek ona düşüyordu.
Ödeme emrindeki isim neydi?
Bay Eliyah Raskin diye biri dedi Cromwell. Bana dosya içinde belgeler gösterdi. Buna göre bir sigorta şirketinin kurucusu olan Bay Raskin.
Sanırım Washington eyaletinde Bellingham adındaki bir kasabada çıkan yangında kül olan evler için tazminat ödeyecekti.
Ruskin'i tarif edebilir misiniz diye sordu Farnham.
Çok iyi giyimliydi diye başladı Cromwell. Uzun boylu, sarı saçlı ve kalın sarı bıyıklı. Gözlerinin rengine bakmadım. Ama hatırladığım kadarıyla tepesinde gümüşten bir kartal başı olan tuhaf bir bastonu vardı.
Bu Ruskin işte diye mırıldandı Farnham. Hiç vakit kaybetmemiş dedi Bigelow ortağına. Ekspres trene binip bir günde buraya gelmiş.
Farnham kuşkulu gözlerle Cromwell'e bakıyordu. Eyalet dışından gelen birine böylesine muazzam bir miktar ödemek size tuhaf gelmedi mi?
Doğru ama dediğim gibi bir sahtekarlık olmasın diye ödeme emrini bizzat inceledim. Adama bu parayı neden bir Seattle bankasından çekmediğini sordum. Bana şirketinin San Francisco'da bir şube açmakta olduğunu söyledi.
Sizi temin ederim o ödeme emri tamamen yasaldı. Kuşkulanmak için hiçbir neden göremedim. Kasada bulunan bütün nakit paramızı vermek pahasına da olsa ödemeyi yaptık.
Temsil ettiğimiz banka bundan hiç hoşlanmayacak dedi Farnham.
Benim bir endişem yok dedi Cromwell. Cromwell National Bank yasa dışı bir işlem yapmadı. Bankacılık kurallarına ve yönetmeliklere uygun davrandık. Salt Lake Bank and Trust'ın bize yapacağı ödeme konusunda da endişem yok. Hem zaten sigorta şirketleri çalınan parayı tazmin edecektir. Yarım milyon dolar zararı rahatça karşılayacak aktifleri olduğunu biliyorum.
En yakın telgraf ofisine gidip Salt Lake Bank and Trust yöneticilerine haber versek iyi olacak dedi Farnham ortağına. Hiç memnun olmayacaklar.
Evet dedi Bigelow, bu işi burada bırakmayabilirler.
Ödeme emrini yerine getirmeden başka çareleri yok. Salt Lake Bank itiraz etmeye kalkarsa bankacılık komisyonu Cromwell Bank'in lehine karar verir.
İki ajan ayağa kalktı. Sizden ödeme koşullarını belirten yazılı bir ifade almamız gerekiyor dedi Farnham.
Avukatlarım sabah ilk iş bunu hazırlarlar. Teşekkür ederiz.
Bir şey değil dedi Cromwell yerinden kalkmadan. İş birliği için elimden geleni yaparım.
Ajanlar gider gitmez Cromwell hemen Miss Morgan'ı ofisine çağırdı. İki saat boyunca rahatsız edilmek istemiyorum.
Tamam efendim.
Kapı kapanır kapanmaz Cromwell gidip sessizce kapıyı kilitledi. Sonra ağır bavulu masanın üstüne koyup açtı. Paralar bavulun içine rastgele konmuştu. Bazıları kağıt bantlarla tutturulmuş desteler halindeydi.
8. ayının sonu. Sayfa 104.